Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Bugün 23 Kasım Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayım. Önce frekans bilgilerini paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 frekans adresleriyle bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresini tıklayarak radyo bandından hem şu an hem de geçmiş olan programları da dinleyebilirsiniz diyerek köşe yazarları ve gündeme geçelim. Genç öldüren elleri yazma, doğuda doktorsuz ölen kulları da yaz, yaz gazeteci yaz, yaz, yaz. İsrail ile Filistin savaşında 48. gündeyiz. 1,5 ayı geçti ve dün basına da yansıdı, uluslararası basına da yansıdı. Bir anlaşmaya varıldı İsrail ile Hamas arasında. Bu anlaşma şöyle: Hamas elindeki 50 rehineyi serbest bırakacak. Bunun karşılığında İsrail de 150 Filistinliyi serbest bırakacak ve 4 günlük ateşkes, Gazze'de ateşkes olması konusunda bir uzlaşma sağlandığı basında yer aldı. Bununla ilgili resmi açıklamalar da yapıldı. Ancak ateşkesin bugün başlaması bekleniyordu. Daha sonra İsrail'deki işte yetkili makamlardan konuyla ilgili açıklamalar yapıldı ve ateşkesin Cuma'dan önce başlamayacağı yönünde bir açıklama yapıldı. Bununla ilgili İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da bir açıklama yaptı ve dedi ki bu esir takası ile ilgili, yani Hamas ve Hamas'ın elindeki rehineler ve İsrail'deki tutuklu olan Filistinliler arasında, Netanyahu açıklamasında şöyle dedi: Bir İsrailli'yi öldürmekten hüküm giyen isimleri bırakmayacağını, bunların bir takazda söz konusu olmayacağını, yani bir bırakma bunlar için söz konusu olmayacağını söylemişti. Tabii tüm bu aşamada, yani 7 Ekim Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan süreç ve İsrail'in daha sonra Gazze'yi bombardımana tutması, 48 gündür aralıksız devam eden bir bombardıman söz konusuydu. Şimdi İsrail'in yeni gözaltıları da oldu bu süreçte. 3000 Filistinliyi 7 Ekim'den bu yana 3000 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail tarafı. Şimdi tabii bu esir takasında gözaltındakiler mi bırakılacak, 150 kişi bırakılacağı söyleniyor çünkü. Bunlar henüz net değil. Kimi bırakacağı konusunda, kimleri bırakacağı konusunda Netanyahu bir açıklama yaptı. Herhangi bir İsrailli'yi öldüren birinin bırakılması söz konusu değil dedi. Ancak bu detayları daha Cuma günü ateşkes başladıktan sonra ya da bu tam anlamıyla esir takası değiş tokuşu olduktan sonra net bir şekilde göreceğiz. Bunun dışında ABD Başkanı, konuyla yine devam edelim. ABD Başkanı, pardon düzeltiyorum. Evet, daha sonra senatöre geçeceğiz. ABD Başkanı da konuyla ilgili Katar Emiri Şeyh Temim'e bir teşekkür etti bu anlaşmayla ilgili. Çünkü arabuluculuk sürecini Katar yürütüyor. Türkiye'nin bu konuda ilk olaylar çıktığı, ilk 7 Ekim'den sonraki süreçte temasları olmuştu. Ancak Katar'ın bir arabuluculuk süreci devam ediyor. Hem Hamas'la hem İsrail tarafıyla. Bu anlaşma ile ilgili de ABD Başkanı Joe Biden Katar Emiri Şeyh Temim'e teşekkürlerini iletti. ABD'den bu süreçle ilgili bir eleştiri de var. ABD'nin şu an Vermont senatörü Bernie Sanders, bu daha önce başkanlığa aday adaylığı süreci de oldu Sanders'ın ve ABD'de daha tırnak içinde söyleyeyim ama daha böyle bir sosyal politika ve sosyalist olarak adlandırılıyor kendisi orada ve şimdi New York Times'ta bir makale kaleme aldı. Bu makalede de İsrail'i çok sert bir dille eleştirdi Sanders. Çok kısa bir bölümünü okuyacağım sadece. Makalenin tamamı bu yönde, özetliyor da. Diyor ki İsrail son yıllarda barışçıl bir çözüm için umut verecek hiçbir şey yapmadı. Gazze ablukasını sürdürdü, Batı Şeria'daki işgalin küçük düşürücü uygulamalarını derinleştirdi ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu korkunç yaşam koşullarını büyük ölçüde görmezden geldi, diyor. Ve bu İsrail'in bu yaptıkları sonrasında tabii yazıda tam böyle bir sonuç çıkmıyor ama genel olarak İsrail'in bu uygulamaları sonrasında zaten 7 Ekim'de böyle bir Hamas saldırısı olduğu konuşuluyor. Tabii ki oradaki sivil kayıpları, sivillerin hedef alınmasını kimse görmezden gelmiyor. Bunu da eleştiriyor. Ancak böyle bir durumda var. Son İsrail'in bu Gazze'ye yönelik bombardımanı ile ilgili son güncel bilgileri de paylaşalım sizinle. 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde 6.000'den fazlası çocuk ve 4.000'den fazlası kadın olmak üzere 14.532 kişi öldürüldü İsrail'in bombardımanıyla. Aynı zamanda Batı Şeria tarafında da 226 yine Filistinli hayatını kaybetti. 8 Ekim'den bu yana da bir yandan İsrail'in Lübnan'a da aralıklarla olmak üzere bombardımanı devam ediyor. Oradaki Hizbullah'a dair. Hizbullah'ın da oradan sınırlı da olsa İsrail yönelik bir işte füze gönderme saldırıları var. Orada da 79 Hizbullah mensubu öldürüldü. Son olarak tekrar diyelim, ateşkes Cuma günden itibaren başlayacak. Son gelen bilgi bu ve 50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli serbest bırakılacak diyelim. Diğer konu başlığına geçelim. Evet, şimdi dün medyada bir haber yer aldı. O haberde şöyle: eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Fethullahçı terör örgütü üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlamalarından yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Ali Demir'le ilgili bu suçlardan ötürü 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Şimdi ben Ali Demir'le ilgili bu hapis cezasından sonra haberleri taradım. Ancak Ali Demir'in ÖSYM başkanı olduğu döneme dair kimse bir şey yazmamış. Yani o dönemde neler olduğu, neler tartışıldığı, binlerce genç sokağa çıkmıştı, detaylarını anlatacağız. Gelmeden önce de ufak bir anket yaptım stüdyoda. Üniversite sınavına girmiş olan, o dönemlerde üniversite sınavına girmiş olan, rejide bizi takip eden arkadaşlar da Ali Demir ismini hatırlamakla birlikte neler yaptığını hatırlamıyorlar. O yüzden biraz hafızayı diri tutmak gerektiğini düşünerek Ali Demir dönemine dair şöyle bir bakalım istedim. Şimdi Ali Demir 2019 yılında ilk gözaltına alındı. Ancak ÖSYM başkanı olduğu dönem 2010 ile 2015 yılları arasında. Yani ÖSYM'nin en fazla tartışıldığı, en fazla tepki gösterildiği dönem 2010-2015. O dönem bu Fethullahçıların, FETÖ'cülerin de etkin olduğu, çok etkin olduğu dönemler bu dönem. Şimdi ilk skandalı 2011 yılında böyle özetleyerek size geçeceğim Ali Demir dönemindeki skandalları. 2011 yılında YGS, o zamanki adı YGS'ydi, yine değişti herhalde. Yüksek öğrenime geçiş sınavı, yani üniversiteye geçiş sınavı. Eyüp, İstanbul'un Eyüp ilçesinde Silahdar Ağa İlköğretim Okulu'nda sınava giren tüm adaylar kızlar. Kızlardan oluşuyor. Tüm adaylar. Şimdi uzmanlar bunun bir tesadüf olmasının olanaksız olduğunu o dönemde söylemişti. Çünkü kurayla bu bir algoritmayla belirleniyor. Ya bir okulda giren, sınava giren tüm adayların kız öğrencilerden oluşması haliyle bunda bir yanlışlık, bir usulsüzlük olduğunu şifrelerini veriyordu aslında. 27 Mart'ta tabii 2011'de o zaman 1 milyon 700 bin üniversite sınavına giren öğrencilerin 1 milyon 700 bin üniversite öğrencisi sınava girdi 2011 27 Mart'ta ve YGS'de şifreleme skandalı ortaya çıktı sınavdan sonra. Ali Demir önce bu şifreleme skandalını, şifrelemeyi reddetmişti. Sonra şifre var, kopya yok demişti. Tabii o dönem savcılık bu konuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Bir şekilde bunun üstü örtüldü. Neden? Çünkü şimdi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da bir rapor yayınlamıştı o dönemde. Ve ÖSYM'de soru hazırlayan personelin aynı zamanda dershanelerde de soru hazırladığını belirtmişti raporunda. Bu kendi başına zaten başlı başına bir başka bir skandaldı. Ancak bu şifreleme skandalı tabii bitmedi. Daha sonra Ali Demir bir açıklama daha yaptı. O dönemin meşhur sözüdür. Sehven. Sehven yani yanlışlıkla. Sehven şifreleme yapıldığını söyledi. Bundan sonra tabii binlerce üniversite üniversite sınavına girecek öğrenci sokağa çıktı ve Ali Demir'i protesto ettiler. Bu protestolar sırasında tabii o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan Ali Demir'e sahip çıktı. Şimdi sesi de var ama ben o sesi dinletmeyeceğim. O sesi dinletmeyeceğim ben. Çünkü tam şöyle demişti. Öğrenciler sokağa çıktı. Onlar 2000 kişi çıkartıyorsa biz 5000, 10.000 kişi çıkartırız dedi. Tabii sadece bununla da bitmedi. Cumhurbaşkanı, o dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül de Ali Demir'e sahip çıktı. Ve bu şifreleme skandalı şu an unutuldu. Ama 2011 yılında sınava giren, şu an belki üniversiteyi bitirmiş gençler bunu çok iyi hatırlayacaklardır. Tabii Ali Demir deyince skandallar bununla biter mi? Tabii ki hayır. Yine 2011'deki bu sınavda 150 mahkum adayının kitapçığındaki test hatalı basılmıştı. Bu bir. Devam ediyoruz. 2012 yılında 57 KPSS sorusunun sınavdan bir gün önce Google arama motorunda sürekli arandığı tespit edildi. Devam ediyoruz. 2014 yılında yine Ali Demir dönemi KPSS sorularının bir başka KPSS hazırlık kitabından alındığı dönemin CHP milletvekili tarafından açıklandı, dile getirildi. Bu yalanlanmadı. Devam ediyoruz. 2011 yılında YGS'ye giren 4 öğrencinin cevap anahtarı kayboldu. 24 Nisan'daki ALES'e giren 500 adaya eksik kitapçık verildi. 29 Mayıs'ta 2011'de seviye tespit sınavında tıp doktorluğu ikinci aşama kitapçığında 100 sorudan 75'inin bir önceki yılın sorularıyla aynı olduğu tespit edildi. 100 sorudan 75'inin aynı olduğu tespit edildi ve sınav iptal oldu. Şimdi bunlar böyle sayabiliriz. Bir sürü skandalı var Ali Demir'in. Devam ediyoruz. 2016 yılında Kayseri'de Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ iddianamesi hazırladı. Bu FETÖ sanıkları arasında eski Ali Demir de var. Ali Demir'in savcıdan saklamak için kasıtlı bir şekilde evrak imha ettiği gerekçesiyle suçlandı burada. Bu evrakı nasıl iptal etmiş iddianamede yazıyor. Kayseri'de bir isim askeri lise sınavına girecek öğrencilere öncesinde sınav sorularının verildiğini tespit ediyor ve gidiyor bunu savcılığa şikayette bulunuyor. Çok detaylarına girmeyeceğim. Şikayette bulunuyor. Soruşturma başlatan savcılık da soru kitapçığını istiyor ÖSYM'den. Soru kitapçığı istendikten sonra ÖSYM diyor ki biz bunları imha ettik. Belirli bir periyotlarda imha etmeleri gerekiyor ama o yönetmeliğe de uymamışlar. 6 ay ile 1 yıl arasında imha ettik diyor. Sonra Ali Demir'in soruşturma safhasında odasında aramalar yapılıyor ve bu imha ettik dediği soru kitapçığı Ali Demir'in odasından çıkıyor. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in odasından çıkıyor. Ve kendisi nasıl savunuyor? Şöyle diyor. Göndermeyi unutmuşum. İmha etmediği, göndermediği, savcılığa imha ettik diyerek savcılığa göndermediği kitapçığı unutmuşum diyor Ali Demir. Tabii şimdi FETÖ soruşturmasından Kendisi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yani FETÖ'cü olduğu ve görevi kötüye kullandığı ile ilgili. Ancak bu geçmişi, bu tarihi hiç konuşulmuyor. Ben hiçbir haberde de göremedim bunu. O yüzden derleyerek anlatmak istedim. Tabii Ali Demir görevin şu soruyu da sorarak bu meseleyi bitireceğim. Şimdi Ali Demir 2010 ile 2015 yılları arasında ÖSYM başkanıydı. Acaba Ali Demir döneminde kendisinin getirdiği kadrolarda hala ÖSYM'de mevcut mu? Tabii buradaki ÖSYM'de çalışanları töhmet altında bırakmak adına söylemiyorum bunu. Doğrudan Ali Demir'in kendisinin getirdiği isimler, bunlarla ilgili bir araştırma yapıldı mı? Birçok, çünkü biraz önce saydım ÖSYM'deki sınavlarla ilgili skandalları. Çünkü üniversiteye hazırlanan çocukların geleceğinin çalınması olarak görülüyor ki öyle de bir durum. Yani yıllarca siz emek veriyorsunuz, üniversiteye hazırlanıyorsunuz ve birileri soruları çaldığı için ya da soruları bir şekilde başka kodladıkları için sizin geleceğinizi çalıyorlar. O yüzden bu mesele biraz, şöyle diyeyim, benim için kırmızı çizgidir. Ali Demir döneminde getirilen isimlere de bir bakmakta yarar var diyorum. Bakıldı mı diye de sorarak diğer konuya geçelim. Şimdi ikinci el araç piyasası hep konuşuluyor. Fiyatlar düştü, vergisi, işte 7 Emin'de 1,5 milyon araç var, onlar satılacak vesaire vesaire. Bu konuyu biz EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin'le konuşacağız. Siz gördüğünüz birçok bu araçlarla ilgili grafik vesaire ne varsa, bunları hazırlayan şirketin genel müdürü kendisi. O yüzden hem Türkiye hem de dünya pazarına bu konuda neler olduğuna dair hakim, Türkiye'de konuşulacak, bu anlamda konuşulacak 2-3 kişiden biridir kendisi. Ve Erol Bey hatta galiba. Erol Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben şimdi hemen şunla başlamak istiyorum Erol Bey. Şimdi ikinci elde fiyatlar düştü. Yani görünen de o, hükümetin bir sürü bir uygulamaları falan oldu. Düştü, nasıl düştü? Bir de otomotiv alacak kişi sayısı da düştü %40 oranında. Siz bunu daha önce de belirtmiştiniz. Nasıl oldu yani, ne oldu? Fiyatlar mı düştü, yoksa biz artık alamayacak noktada mıyız?
Öncelikle tabii ki adetlerde düşüş var. Düşüş yeni de değil. Seçimden hemen sonrasında, Mayıs'ın sonu Haziran ayı ile birlikte başlamıştı. İkinci el pazar için söylüyorum. Sıfırda hala rakamlar çok yüksek gidiyor. Onu söyleyelim. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz Kasım ayı henüz bitmedi ama ben şimdiden yaklaşık rakamı söyleyeyim. 105 bin adetlerle kapanacak ki. Bu rakam tamam bir rekor olmayacak ama çok yüksek bir adet. Yine 100 bin üzerinde bir pazarla geçiyoruz. Hala insanlarda son alımları yapanlar var. Daha öncesinde bu yüksek fiyattan dolayı alımını ötelemiş olanların da satışları gerçekleşiyor. Diğer taraftan da daha önce almış olup da araç bulunmadığı için bugün teslim olan araçlar da var bu rakamın içerisinde. Tekrar ikinci el kısmına baktığımız zaman, ikinci el pazarı Türkiye'de zaten sıfırla karşılaştırılmayacak kadar büyük bir rakam. Büyük bir pazarla bahsediyoruz. Yani sıfırda biz 50 bin, 100 bin adetleri konuşurken ikinci elde bu rakamlar 500, 600, 700 binlerden bahsediyoruz. Mesela rakam olarak bakarsak en son Ekim ayının resmi rakamlar üzerinden bakalım. 449 bin ikinci el otomobil satıldı Ekim ayı içerisinde. Diyeceksiniz ki ya 400-450 bin rakam küçük bir rakam mı? Değil tabii ki. Ama bu rakam Mayıs ayında 750 bindi.
Peki bu fiyatlar nasıl olacak Erol Bey? Yani bir gelecek, siz işte önümüzdeki bir yıl için bir öngörüde bulunabiliyor musunuz? Yani artar artmaz böyle devam eder diye.
Fiyatları arttıran neler var? Öncelikle ona bakmak lazım. Yani o şartlar değişti mi? Onu görmek lazım. Sıfırda şartlar bir yerde değişti. Niye? Tedarik sorunu ortadan kalktı. Artık istediğiniz aracı bulabiliyorsunuz. Sadece lüks markalarda, premiumlarda belirli modeller var. Bulumu zor olan. Onlar dışındaki tüm harcı alem malzemelerin, araçların tümünde sorun yok. Her türlü aracı bulabiliyorsunuz. Her türlü aracı almanız da mümkün şu anda. Bu bir. Bu sorun çözüldüğüne göre demek ki arzda bir sıkıntı yok. Arzda sıkıntı olmayınca fiyatları baskılayan bir unsur ortadan kalkıyor. Peki başka ne var? Enflasyon var, kur var. Kur her ne kadar yatay seyrediyor desek de aslına bakarsanız günlük 5-10 kuruşluk artışlarla devam ediyor. Son 2 ay içerisinde. Şu anda dolar kuru 29 liraya, euro kuru da 31,5 lirayı geçti. Gidiyor yukarıya doğru. Yani bunun mutlaka bir yansıması olacak. Ama şu anda sıfır araç için söylüyorum. Son 1,5 aya girdik. Son 1,5 ayda markaların belirli hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için de farklı kampanyalar yapıyor. Bu da fiyatları olabildiğince yatay tutuyor. Zam gelmiyor en azından. Yatay tutuyor. Ama Ocak ayının sonu, Şubat ayının başı itibariyle 2024 model yılı araçlar gelmeye başlayacak. Bunlar geldiğinde otomatikman fiyatlar %10 artmış olur.
Peki.
Onun için mevcuttaki stoklarla ancak vatandaş açısından şu anda alım için uygun bir zaman. Çünkü Şubat'tan sonra bu fiyatı görmeyecek.
Şu an için uygun zaman, en uygun zaman diyorsunuz Şubat'a kadar.
Tabii ki yani almak isteyen, alabilecek olan için. Çünkü zaten krediye de ulaşım olmadığı için.
Evet.
Ancak takaslı ya da nakit olarak alabilecekleri bir dönemdeyiz. İkinci elde ise fiyatı yukarıya taşıyan ana unsur sıfırdaki arz sıkıntısıydı. Yani sıfıra gidiyordunuz, en ucuz, en basit araba dahil. Yani normal şartlarda ekmek alır gibi alabileceğiniz arabalar, yani bulabileceğiniz araçlar, bulunmaz hale gelmişti. 3 ay, 4 ay, 5 ay sıralar veriliyordu. O sırada da vatandaş alanlar, özellikle daha erken bir şekilde yolunu bulmalanlar, erken sipariş verenler bu araçları dışarıda satmaya başladılar. Kâr elde etmek için. Çünkü siz aracı bayiden 100 liraya almışsınız. Dışarıda size buna 110 lira, 120 lira veren var. Satarsınız.
Peki Erol Bey, bir de şunu soracağım. Şimdi siz de bunu daha önce yazdınız. Bu otomobil sahipleriyle ilgili, yani otomobildeki vergiler. Şimdi ilk 9 ayda tüm vergi gelirlerinin %10'u otomotivden alınan ÖTV. Şunu da hatırlatarak söyleyeceğim. Şimdi bu otomotivin otomobillerle ilgili mesela bir ek vergi de çıkarılmıştı. Üçüncü bir vergi. Yani bakıldığında aslında en kolay, yani hükümet, şu anki hükümet böyle bir ekonomik bunalım ya da sıkıştığında en rahat bir şekilde vergi uygulayabileceği alan olarak baktığımızda otomotiv görülüyor. Hani evet. Şimdi otomotiv sahiplerinin ya ucuz ya da pahalı, başına gelen de biraz pişmiş tavuğun başına gelmedi. Yani sürekli bir vergilerle karşı karşıya kalma hali. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Niye bu kadar kolay otomotiv konusunda vergi hemen arttırmak ya da ek vergi çıkarmak?
Ya hükümetin bu anlamdaki en kolay yöntemi bu zaten. Dünya ile karşılaştırdığımız zaman da dolaylı vergilerin yüksek olduğu, zirve olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Yani dolaylı vergi dediğimiz doğrudan tüketiciden aldığı, kullandığı malzemeden aldığı. Yani normal şartlarda batılı ülkelerde, Avrupa'ya baktığımız zaman doğrudan vergi, yani kurumlar vergisi ve gelir vergisi kısımları %60-65'leri tutarken bizde bu durum tam tersi. Bizde dolaylı vergiler bu oranda. Yani doğrudan vergi alamadığınız zaman ne yapacaksınız? Açıkları kapatmak için de dolaylı vergiye yükleneceksiniz. Burada en kolay yüklenilen kısımsa birisi motorlu taşıtlar, diğerisi alkol ve sigara ürünleri, diğeri de petrol ürünleri. Yani ÖTV'nin içinde bulunduğu alanlara giriyor. Burada baktığımız zaman da motorlu taşıtlardan alınan ÖTV rekor kırıyor. Bu yıl özellikle. Yani şu anda tüm vergi gelirleri içerisindeki payı %10. Yani 100 liralık verginin 10 lirasını buradan almışız. Bakın bunun içerisinde MTV yok. Bunun içerisinde verginin vergisi diye verdiğimiz KDV yok. Araçlarda kullanılan ağırlıklı olarak yakıt bunun içerisinde yok. Yani bunları da koyduğunuz zaman ortaya çıkan vergi payı %18'leri buluyor.
Yani memleketin vergi yükü aslında biraz önemli bir oranda otomotiv sahiplerinin üstünde diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Yani burada çok ciddi bir paydan bahsediyoruz. Mesela ÖTV ile ilgili hemen rakam vereyim ben. Yani bunları söylüyorum. Ekim ayında 39 milyar 640 milyon lira özel tüketim vergisi tahsil edildi. Sadece araba alımlarından, motorlu taşıtlardan yani. Toplam para ise 337 milyar. Geçen yıl bu rakam 117 milyardı. %185'lik artış var. Şimdi, yani 3 katı bir artış var yaklaşık olarak.
Tam
pazardaki büyüme ise sadece %61. Pazar %61 büyüyor ama ÖTV geliri %185 artıyor. Ve rakam hani ek bütçe konmasına rağmen Temmuz ayında yılın başında 203 milyar. Sonra ek vergiyle bu rakam 346 milyara çıkartıldı. Toplam tahsilat hedefi. O rakam da Ekim ayı sonu itibariyle çıkmış durumda. %98 çıkmış durumda. Yani Kasım ve Aralık'ta gelecek rakamlarla birlikte tahsil edecek rakam 410-420 milyarların üzerine çıkmış olacak. Yani bu %10 payın üzerine çıkmış olma ihtimalimiz kuvvetli olacak.
Ve şöyle bir durum da var değil mi? Şimdi mesela normalde mülkü olan insanlar işte belediyelere vesaire vergilerini geciktirebiliyorlar. Daha sonra bir af oluyor ama araçta böyle bir şey olmuyor yani.
Hayır. Plaka takabilmeniz için verginizin yatması gerekiyor.
Evet.
Bir de şu var, özellikle şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de hani bunu sıklıkla söylüyoruz. Bu dalga geçmek için değil ama gerçek bu böyle maalesef. Türkiye'de otomobiller değil pahalı olan. Vergiler çok pahalı. Neden vergiler çok pahalı? Şu anda Türkiye'de orta sınıfta ya da alt sınıfta, çünkü %80'in altında ÖTV'ye sahip araç kalmadı ülkede. Bir araba almak istiyorsanız 100 lira değeri olan bir otomobil için 116 lira vergi ödemeniz gerekiyor. Yani vergisini öderseniz otomobil bedava.
Peki son olarak şunu soracağım. Bu Hacizli ve Yediemin Otoparkı'ndaki araçların satışı ile ilgili. Şimdi bu çok konuşuluyor. Önce evet. 700 bin araç dendi. Sonra 1,5 milyon araç dendi. 25 milyar gibi bir gelir kalemi. Bunun piyasayı çok etkileyeceği ve fiyatların düşüşünde etkili olacağı. Siz bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz deyip son sözlerinizi alalım.
Konu yanlış anlaşılıyor sadece, onu söyleyebilirim. Konu piyasada araçların fiyatlarını düşürmek için yapılan bir uygulama değil. Bu hacizli malların Yediemin'lerde çürümesinin önüne geçecek bir uygulama. Hı hı. İlk Kasım'da başladı. Burada zaten bu işi en çok tetikleyen de Yediemin depolarıydı. Çünkü 10 yıldır 15 yıldır Yediemin depolarında kalan araçlar vardı. Şu anda piyasaya pompalanan haberler de aslında bu mihvalde geliyor. Ama nasıl olduysa bu 1,5 milyon aracın sanki piyasaya satılacağı gibi izlenim veriliyor ama durum öyle değil. Çünkü Sayın Bakan'ın yapmış olduğu açıklama da o şekilde. Yani muhafaza tedbirinde konu haddi kalkmış olup da halen Yediemin'lerde muhafaza edilen malların kanuni istisnalar haricinde, yani gümrük idaresi, tahsil dairesi gibi borçlular tarafından teslim alınmamış araçların teslim edilmesiyle ilgili bir yönetmeliktir. Bu araçlar alınacak. Yani insanların zaten hadislik bir durum kalmamış ama aracını almamış. İnsan aracını niye almaz? O araçla ilgili artık bir şey kalmamıştır. Yediemin depolarının önünden geçen ya da gidenler görürler. Yani aracı bırakırsanız 3 ay sonra aracı tanıyamazsın. Hı hı. Yani korkunç bir hırsızlığın olduğu, parça çalımının olduğu, hatta bazen hacizli aracını teslim edecek olanların da kendilerinin de bazı parçaları söktüğü araçlarla durmuş. Bu araçlar satılacak ve buradaki ana amaç da zaten bu teslim edilememiş, alınamamış araçlarla karşılık kalırsa araçlar, ki büyük bir kısmı kalacak, bunların makine kimya endüstrisi AŞ'ye teslimiyle ilgili bir düzenleme.
Hmm.
Yani burada olay farklı bir boyuta gitti. Satılacak araç var mı? Mutlaka çıkacaktır. Ama bu adetler çok küçük rakamlarda olur. Onu da söyleyelim. Burada asıl çıkacak olan hurda kısmı çıkacak. Ve burada Yediemin'lerin yıllardır bekleyen birikimleri de, paraları da tahsil edilmiş olacak.
Peki.
Yani
çok
bu işin zaten lobisini yapan Yediemin depolarıydı. Yediemin federasyonuydu. Hedefe ulaşmış olacaklar bu durumda. Ama bu kötü bir şey midir? Değildir. Hakikaten orada çok ciddi anlamda ürün beklemektedir. Bu ürünlerin ekonomiye kazandırılması için, yani makineyi kimyaya gittiği takdirde de hurda olarak değerlendirilecek ki biz çok ciddi anlamda bir çelik, demir çelik ithalatçısıyız. Aynı zamanda ihracatçıyız ama çok da ciddi bir ithalatçıyız. Bu anlamda ülke içerisindeki bu tip ürünlerin kullanımı da ekonomik anlamda değerlidir. Bu anlamda da pozitif bakmak gerekiyor konuya.
Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun Erol Bey. Şimdi ikinci el araç piyasası olunca konuşulacak konu başlığı da çok, soru da çok oluyor ama vakit sınırlı. Vakit sınırlı, yapacak bir şey yok. İkinci el ile ilgili Erol Şahin'in bu araç piyasası ile ilgili ve Yediemin araçları ile ilgili söyledikleri çok önemli. Söylediği sadece tek bir şey. İkinci el fiyatlar, ikinci el araçlardaki fiyatlar Şubat'tan sonra tekrar yükselişe geçeceğini kendisi söyledi. Bu dönem tam... Bu dönem, yani Şubat'a kadar olacak süreç tam alım dönemi olduğunu söyledi diyorum. Önümde bir iki daha yazı var ancak sürede dolmak üzere. Masada Simge Erten, editörümüz İrem, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Haftaya Salı günü saat 10.30'da 30 dakika programında tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Beti Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.